Ayrım 7. Fırtına. Wilbur Smith. Sayfa 79. 15. Bölüm. General Jan Paulus Lerux yanındaki gence "Atımı getir Henry" dedi. "Ya Paul." Genç atların bağlandığı arka bayıra koştu. Jan Paulus'un ayağının dibindeki siperden bir asker başını uzattı. "Tanrı dualarımızı duydu Paul. Bize büyük zafer verdi." "Ya Frederick, Tanrı adına büyük başarı." Fakat sesi hafif ve sakindi. Bu seste sevinçten eser yoktu. Başarının planladığı kadar büyük olmadığını düşünüyordu. Adamları kendini dinlemeyip acele etmişlerdi. Oysa tepedeki adamları düşmanın köprüden geçmesini bekleseydi yüzlerce değil binlercesini öldürebilirdi. Henry'nin getirdiği ata atladı. "Haydi aşağıya inelim." 42 yaşında olan Jan Paulus komutanlık için çok genç sayılırdı. Fakat ihtiyar Jouvert emekliye ayrılınca devlet başkanı Gruger itirazları dinlememiş ve onu bu göreve getirmişti. Jan Paulus da savaştaki başarısıyla bu göreve layık olduğunu kanıtlamıştı. Jan Paulus tepelerin arasından geçerken adamları siperlerinde ayağa kalkarak sevgiyle ona bağırdılar. Jan Paulus onların yüzlerini kayıtsız bir tavırla inceledi. Kırmızı toprak ve barut dumanı içinde kalan çehrelerden terler akıyordu. Yaralı bir adam ayakta durabilmek için tüfeğine dayanmıştı. Sevinçle bağırırken ağzının iki yanında acısını gösteren çizgiler beliriyordu. Jan Paulus atının dizginlerini çekti. "Yat, budalalık etme." Adam acıyla gülerek başını salladı. "Hayır Paul, seninle aşağıya inip silah toplayacağım." Jan Paulus onun yanında duranlara aksi bir tavırla işaret etti. "Onu doktorların yanına götürün." Sonra komutan Van Wyk'in beklediği yere gitti. "Düşman köprüyü geçene kadar ateş edilmemesini sana söylemiştim." Van Wyk'in gülüşü silindi. "Ya Paul, fakat onları zapt edemedim. Gençler burunlarının dibinde topları görünce dayanamadılar." "Olan oldu ve sözler durumu değiştirmez." Jan Paulus bir daha bu adamın komuta etmemesine karar vermişti. "Gel topları alacağız." Jan Paulus köprüye gelince arkasındaki atlıları durdurdu. Yüzünden bir şey belli olmamakla birlikte gördüğü dehşet verici manzara karşısında midesi bulanmaya başlamıştı. "Onları kaldırın," diye emir verince 30 adam atlarından atlayıp köprüyü temizlemeye gittiler. Jan Paulus arkalarından seslendi. "Onları usulca kaldırın. Tahıl çuvalı gibi yerlerde sürüklemeyin. Onlar askerdi, cesur erkekler." Yanında Henry adlı delikanlı açık açık ağlıyor, gözyaşları yamalı tweed ceketine damlıyordu. Jan Paulus merhametle mırıldandı. "Sus Henry, gözyaşları kadınlar içindir." Sonra atını ölülerin arasındaki dar yoldan geçirdi. Adamları savaş alanındaki tutsakları almış götürüyorlardı. Biraz sonra İngiliz sedye taşıyıcılar da mimoza ağaçlarının arasından çıkarak yaralıları aramaya başladılar. İki sağlık memuru sol kanatta yatan bir adam bulmuşlardı. Fakat onunla başa çıkamıyorlardı. Jan Paulus tam gidecekken durup attan indi ve dizginleri Henry'e verip yürüyerek onlara doğru gitti. Kendini bilemeyen adam iki sedyecinin bacağına ince tahtalar bağlamasına engel olarak korkunç bir şekilde küfrediyordu. "Beni rahat bırakın namussuzlar!" Bir yumrukla sağlık memurlarından birini yere devirdi. Jan Paulus bu sesi de yumruğu da tanıdığı için konuşmaya başladı. Adamlara "kendinize gelin yoksa tokadı yersiniz" diye omurdanarak Shaw'un üstüne eğildi. Shaw da sersem sersem başını sallayıp ona bakmaya çalıştı. "Kimsin sen? Cehennem olup git." Jan Paulus cevap vermedi, yaralara bakıyordu, kusacak gibi olmuştu. Sedye taşıyıcılardan ince tahtaları alarak Shaw'un yanına çömeldi. Sean ona "defol" diye aykırdı. "Ne yapacağımı biliyorum. Keseceksin." "Sean." Jan Paulus bileğini yakalayınca Sean debelenip küfretmeye koyuldu. "Bana dokunacak olursan seni gebertirim pis namussuz." "Sean, ben geldim. Bana bak." Sean yavaş yavaş gevşeyerek gözlerini açtı. "Sen misin?" diye fısıldadı. "Gerçekten sen misin? Bacağımı kesmelerine izin verme. Geriye yaptıkları gibi benim bacağımı da kesmesinler." "Kımıldama yoksa o ahmak kafanı kırarım" diye homurdanan Jan Paulus'un yüzü gibi elleri de kırmızı ve kocamandı. Ama bu eller yavrusunu okşayan bir ananınki gibi yumuşaktı artık. Sonunda bileğini tutarak Sean'a baktı. "Sıkı dur, bileğini düzeltmem gerek." Sean sırıtmaya çalıştı ama savaşta toz duman içinde kalan yüzü acıdan beyazlaşmıştı. Alnından terler akıyordu. Fazla konuşma serseri Hollandalı. Ne yapacaksan yap. Paralanmış etlerin içinde kırık kemik başka kırığa değdi ve Sean acıyla soludu. Gerilen vücut kasları birden gevşedi. Bayılmıştı. Jan Paulus, ya dedi. Böylesi daha iyi. Yüzünden acıdığı belli oluyordu şimdi. Sargıyı sardıktan sonra birkaç saniye öylece Sean'un yanında kaldı. Sonra baygın adama bakarak sedyecilerin duymayacağı kadar hafif bir sesle fısıldadı. İyi uyu kardeşim. Tanrı bacağını sana bağışlasın. Ayağa kalktığında yüzündeki üzüntü ve acıma silinmişti. Sonra durup uzaklaşan sedyenin arkasından baktı. 16. Bölüm. Gary Courtney kristal kadehine konulan şampanyaya baktı. Yemekhane onbaşısı şişeyi kaldırıp Gary'nin yanında oturan General Littleton'ın kadehine uzattı. Littleton hayır diyerek içki konulmaması için kadehinin ağzını eliyle kapattı. Sir Redvers Buller öne doğru eğilerek masadakilere baktı. Haydi iç Littleton, bu fevkalade bir şampanya. Teşekkür ederim fakat şampanya zafer içindir. Belki de nehrin karşı tarafına bir kasa göndersek fena olmaz. Buller kızarak kendi kadehinin içine baktı. Çadıra yine tatsız bir sessizlik çöktü. Gary bunu bozmak için gayret gösterdi. Bence bugün olağanüstü bir disiplinle geri çekildik. Oh, buna bütün kalbimle inanıyorum. Karşıda oturan Lord Dan Donald'ın sesinde buz gibi bir alay vardı. Fakat açıkçası isterseniz dönüşümüzde pek hafiflemiştik. Topların imha edilmesi üzerine gözler Buller'a gitti. Dan Donald generalin iyi bilinen öfkesine aldırış etmiyordu. Bir lord olduğu için böyle bir tehlikeyi göze alabilirdi. Saygılı bir küstahlıkla Buller'ın kötü bakışlarına karşılık verdi. Sonunda general gözlerini kaçırdı. Gary de usulca masadan kalkarak topallaya topallaya büyük yemekhane çadırından çıktı. Yemek boyunca içtiği içki yüzünden başı dönüyordu. Onun içinde karargaha çökmüş olan umutsuz sessizliği fark etmedi. Gary büro olarak kullandığı çadıra girince masasının yanındaki iskemleden biri kalktı. Lambanın ışığı onun bitkin yüzünü aydınlattı. Adamın yorgun olduğu her halinden belliydi. ''Ah Curtis, rapor vermeye mi geldin? Söyle bakalım kaç kişi kaybettik?'' Bu soruyu hevesle sormuştu adeta. Tim rahatsız olarak cevap vermeden önce usulca yarbayı süzdü. ''Ağır hasar verdik. 20 erden 4'ü öldü, 2'si kayıp, 5'i yaralı, 3'ünün durumu ağır. Gary daha fazla dayanamadı. ''O çavuş ne oldu?'' ''Courtney'i mi soruyorsunuz?'' ''Evet, evet.'' Gary'nin sabırsızlığına içini ürperten bir korku da karışmıştı. ''Yaralandı yarbayım.'' Gary birden rahatladı. Bu duygusu çok güçlü olduğu için gözlerini kapayarak içini çekti. Sean hala sağ diye düşündü. Tanrı'ya şükürler olsun. Sesini yükseltti. Şimdi nerede? Demiryolu hastanesinde. İlk grup ağır yaralıyla birlikte onu da Pietermaritzburg'a yollayacaklar.
Ağır yaralı mı?
Gary'nin sevinci birden endişeye döndü.
Ne kadar ağır? Çok mu ağırmış?
Bu kadarını biliyorum ancak komutanım. Hastaneye gittim ama onu görmeme izin vermediler. Gary iskemleye çöküp farkına varmadan çekmeceye uzandıysa da birden kendini tuttu.
Pekala Curtis, gidebilirsin.
Raporun kalanı efendim?
Yarına. Bunu yarına bırak.
İçtiği içkilerden cesaret bulan Gary o gece hastaneye gitti. Artık Sean'un ölmesini istediğini unutmuştu. Uzun yıllar önce kendisine güç veren, onu sakinleştiren kaynağın yine kendisine destek olacağını umduğunun farkında bile değildi. Fakat Sean'u o gece treniyle Pietermaritzburg'a yollamışlardı. Konuştuğu sağlık memuru listeye bakarak Courtney'in tehlikeliler listesinde olduğunu belirtti. Gary de yapayalnız kendi çadırına döndü. Bekleyen emir erini savdıktan sonra komodun arkasına gizlemiş olduğu bir şişe konyağı çıkararak içmeye başladı. Kafasından türlü düşünceler geçiyordu. Sonra gözlerinin önünde son perde oynandı yine. Gece hafif hafif yağan yağmurda Gary Toynis Kaal'a dönüyordu. Evin sadece bir penceresinden sarı bir ışık sızmaktaydı. Kalan her taraf karanlıklara bürünmüştü. O anda bir felaket olduğunu hissetti. Atının nalları altında çatırdayan çakıl taşlarından başka ses yoktu. Evin ön basamaklarını çıkarken de tahta ayağı tok sesler çıkardı. Avucunun altında dönen pirinç kapı tokmağı buz gibiydi. Sesi içkiden ve korkudan peltekleşmişti.
Merhaba, herkes nerede?
Anna, ben geldim.
Bir kibritin mavi aleviyle lambayı yakmış, sonra telaşla koridorda ilerlemişti.
Anna neredesin?
Karısı Anna karanlık odada yatakta yarı çıplak yatıyordu. Işığı görünce telaşla başını çevirdi kadın. Fakat Gary şişip morarmış dudakları ve bembeyaz yüzü fark etmişti. Gary usulca eğilerek Anna'nın eteklerini indirip beyaz kalçalarını örttü. Sonra kadının yüzünü tutarak kendisine doğru çevirdi.
Sevgilim.
Oh Anna, sevgilim, ne oldu?
Elbisesinin yırtık önünden kadının hamilelikten daha irileşmiş göğüsleri gözüküyordu.
Sana bir şey mi yaptılar?
Kim? Söyle bunu, kim yaptı?
Anna yüzünü ve morarmış dudaklarını elleriyle örttü.
Sevgilim, zavallı sevgilim, kim? Uşaklardan biri mi?
Hayır.
Lütfen bana anlat Anna, ne oldu?
Kadın birden kollarını onun boynuna dolayıp dudaklarını kulağına yaklaştırdı.
Biliyorsun Gary, bunu kimi yaptığını biliyorsun.
Hayır, yemin ederim bilmiyorum, lütfen söyle.
Kadının sesi nefretle kuruyup boğuklaştı ve o inanılmaz korkunç bir adı söyledi.
Sean.
Gary umutsuzlukla Sean diye yineledi. Sean, oh tanrım. Sonra öfkeyle bağırdı.
Ondan nefret ediyorum, nefret ediyorum. Tanrım, ne olur ölsün o.
Sonra gözlerini kapatarak gerçekleri unuttu. İçtiği içkiden başı dönüyordu. Gözlerini açacak hali bile yoktu. Konya'nın sıcak yakıcı tadı boğazından ağzıyla burnuna doğru yükseldi. Ertesi gün öğleye doğru uyanan Gary, Emirer'in yardımıyla kirlenmiş üniformasını değiştirip masasının başına geçti. Elleri titriyor, gözleri yanıyordu. İçini çekerek masasında kendisini bekleyen kağıtların arasından Teğmen Curtis'in raporunu aldı. Yaralılar listesinin başında Shaw'un adını gördü. Altında da ufak tefek Musevi avukatın adı yazılıydı. Raporda Yarbay Gary Courtney'in aleyhinde bir şey bulunmadığı kanısına varınca kağıdı paraf edip bir yana bıraktı. Başka bir belge aldı. Bu İskoç piyade kıtasından John Akes'ın adlı bir albaydan geliyordu. İki sayfa düzgün yazıyla doluydu. Bunu önemsiz bularak emirine vermeyi düşünürken mektupta bir ad dikkatini çekti. Telaşla mektubu başından sonuna kadar okudu.
Bu durumu size bildirmekle zevk duyarım. Yoğun düşman ateşi altında inanılmayacak cesaretle yaralı olmakla birlikte tehlikeyi düşünmeksizin öncülerinizden ikisi çavuş Sean Courtney, er Saul Friedman liderlik yeteneklerine sahip olan ve cesaretiyle dikkati çeken kendisine başarılı görev madalyası vermenizi öneririm.
Gary mektubu elinden atıp arkasına yaslandı. Kağıda sanki kendi ölüm emriymiş gibi bakıyordu.
Her şeyimi, sahip olduğum her şeyi elimden aldı diye düşünüyordu. Sonra göğsündeki kurdelelere baktı. Fakat bunu benden alamayacaksın.
Ondan nefret ediyorum diye fısıldayarak mektubu yırttı. Dilerim Tanrı'dan geberip gider.
Sonra başını masaya dayalı kollarına doğru eğip hıçkırarak ağlamaya başladı.
Ölme, lütfen ölme Sean.
17. Bölüm. Askeri operatör adaya gülümseyerek oğlunuzun inanılmaz bir bünyesi var dedi. İyileşmeye başladı bile. 6 hafta önce buraya geldiğinde durumu çok ağırdı ama şimdi her şey düzeldi. Belki sağ ayağında hafif bir topallama kalabilir. Ancak olabileceklere karşılık bunun çok küçük bir şey olduğunu düşünürsek. Anlamlı ellerini açtı. Şimdi hemşire sizi onun yanına götürecek. Ada kapıdan çıkarken sordu. Ne zaman eve dönebilir?
Kısa süre sonra, belki bir ay sonra.
Büyük serin verandanın duvarı önüne 100 kadar madeni karyola sıralanmıştı. Gri pamuklu gecelikler giymiş 100 erkek beyaz yastıklara dayanmış oturuyorlardı. Birkaçı uyukluyor, bazıları kitap okuyor, diğerleri aralarında konuşuyorlardı. Sadece bir tek erkek kendi içine kapanmış yatıyordu. Gözlerini hastanenin çimenliğine dikmiş olan adam çevresiyle ilişkisini kesmiş gibiydi. Başhemşirenin sağlık kurallarına uymadığını söylemesi üzerine onun da sakalını kesmişlerdi. O sırada bitkin olduğu için bu emre karşı koyamamıştı. Fakat bunun iyi olduğunu Sean bile kendi kendine itiraf ediyordu. Siyah sakalı kesilince birden 15 yaş gençleşmişti. Artık dikkati kalın siyah kaşlarının altındaki koyu mavi gözleri çekiyordu.
O anda Shaw'nun gözleri elinde tuttuğu mektup yüzünden daha da koyulaşmıştı. Mektup 3 hafta önce gelmişti ve Buller'ın ordusunun Tugela nehrinin orada savaşa tutuştuğunu yazıyordu. Yalnız bu mektupta Shaw'nun sayısız defalar okuduğu bir bölüm vardı. Shaw adeta tadını almak ister gibi her kelimeyi kendi kendine fısıldıyordu. ''Sana karım Ruth'la söz ettiğimi anımsıyorum. Kendisi Pieter Marisburg'da kalıyor. Dün ondan müjde veren bir mektup aldım. Biz evlenildi Haziran'da 4 yıl olacak. Karım Natal'a geldiğinde kısa buluşmamızın sonucu fevkalade oldu. Bu sayede baba olacağım. Ruth bir kızımız olacağına inanıyor. Ama ben oğlumuz olacağından eminim. Kıza da bir ad bulmuş. Ona Storm diyecekmiş. Bir kıza fırtına adı konduğu duyulmuş şey mi hiç? Karımı bu inadından vazgeçirmek için siyaset kullanmam gerekeceğini anlıyorum. Ayrı dinlerdeniz ama Ruth'a yazarak senin çocuğumuzun vaftiz babası olmana izin vermesini istedim. Ruth'un itiraz edeceğini sanmıyorum. Özellikle sana olan büyük borcumuzu düşünecektir. Şimdi iş senin iznine kaldı. Buna razı olur musun? Bu arada Ruth'a durumunu ve adresini bildirdim. Gelip seni görmesini ve teşekkür etmesini istedim. Ancak karımın artık seni benim kadar tanıdığını da önceden belirteyim. Ona her şeyi anlattım. Ben sevdiği şeyleri gizleyen biri değilim. Sean Storm diye fısıldarken çakan şimşeğin aydınlattığı beyaz vücudu anımsadı. Neden gelmiyor? 3 hafta Ruth'u beklemişti. Burada olduğumu biliyor, neden bana gelmiyor? Hemşire yanında durup örtüleri düzelterek ''Ziyaretçiniz var.'' dedi. ''Kim?'' Sağlam dirseğinin üstüne doğruldu, diğer kolu boynuna asılmıştı. ''Bir hanım ve küçük bir erkek çocuk.'' Ruth'un gelmediğini anlayarak düş kırıklığına uğradı Sean. Sonra suçluluk duydu. Gelen Ada ve Dirk'den başkası olamazdı tabii. Dirk ömründe sakalsız görmemiş olduğu babasını pek yakına gelene kadar tanımadı. Sonra yatağa atlayıp kollarını Sean'un boynuna dolayarak öylece kaldı. Sean ancak bir süre sonra onun kollarından kurtulup yüzüne bakabildi. ''Vay oğlum!'' diye mırıldandı. ''Vay oğlum!'' Oradakilerin oğluna duyduğu sevgiyi açıkça görmelerinden çekiniyordu. 100 adam ona bakarak sırıtmaktaydı. Sonunda Ada'ya dönerek bu durumdan kurtulmayı uygun buldu. Kadın eğilip onu öptü. Gözlerinden sevgisi okunuyordu. ''Sean, sakalına ne oldu? Çok genç gözüküyorsun.'' Kadınla çocuk 1 saat kadar kaldılar. Vaktin çoğunu da Dirk'in sözlerini dinlemekle geçirdiler. Çocuk soluk almak için durduğu zaman da Ada'yla Sean olup bitenleri konuştular. Ayrılma zamanı gelince Dirk gitmemekle direndi ama sonunda Ada bir hasta bakıcının yardımıyla onu alıp götürdü. Sean verandada yatarken gözden kaybolan Dirk'in hala ''Babamı isterim.'' diye bağırdığını duyuyordu. 18. Bölüm. Benjamin Goldberg kardeşinin işlerini yönetmekle görevlendirilmişti. Ölen kardeşi Goldberg şirketinin %43 hissesine sahipti. Bu şirketin otelleri, fabrikaları, dükkanları vardı. Bütün bunlar da çok fazla kazanç getirmekteydi. Benjamin'in 4 oğlu olmuştu ama hiç kızı yoktu. Kardeşi Aaron da bir kız bırakmıştı. Benjamin bu kız için 4 oğlunu seve seve verebilirdi. Aslında bütün oğulları aklı başında kimselerdi ve işlerin başına geçmişlerdi. Fakat Ruth her babanın isteyeceği bir evlattı. Adam gümüşler ve en nadide porselenlerin bulunduğu kahvaltı masasının üstünde Ruth'a bakarak içini çekti. ''Nereye gidiyorsun Ruth? Bugün ata binmeyeceksin değil mi?'' ''Evet, bineceğim.'' ''Fakat bebek?'' Ruth bebek sözünü duyunca hafifçe kaşlarını çattı. ''Ben amca, neden sadece kendi işlerinle ilgileniyorsun?'' diyerek odadan çıktı. Henüz hamilelikten beli kalınlaşmamıştı ve son derece zarif bir tavırla yürüyordu. ''Karısı Ruth'un sana böyle davranmasına izin vermemelisin Benjamin.'' dedi. Kadın her zamanki gibi yumuşak bir tavırla konuşuyordu. ''Bu kızı üzen bir şey var.'' Benjamin peçetesiyle bıyığını sildi. Yelek cebinden çıkardı, altın saate baktıktan sonra ayağa kalktı. ''Onun büyük bir derdi var. Bu sözlerime dikkat et.'' Günlerden cumaydı. Ruth, cumanın haftanın en önemli günü haline gelmesine şaşıyordu. Doru atı mahmuzlayarak ilerledi. Grace hastanesinin arkasındaki meşe ağaçlarının oraya gelince durdu. Bu kez de erken gelmişti. Onun içinde sabırsız sabırsız 10 dakika bekledi. Sonunda ufak tefek hemşire çitin arasından süzüldü. ''Ruth getirdin mi?'' diye sorunca kız başını sallayıp etrafına bakındı ve gri pelerinin altından bir zarf çıkardı. Ruth buna karşılık 1 altın verdi. Hemşire gitmek için döndü. ''Bekle.'' Ruth ona engel oldu. ''O nasıl?''
Hepsi orada yazılım adam. Biliyorum fakat bana nasıl olduğunu anlat. Ne yapıyor, ne söylüyor? Oh şimdi iyi. Bütün hafta kol değneklerine dayanarak gezindi. O kocaman vahşi zenci kendisine yardım etti. İlk gün düştü. Ettiği küfürleri duymalıydınız. Kız anlatmasını sürdürüyor. Ruh da büyülenmiş gibi dinliyordu. Fakat hemşire dün pansumanı değiştirirken bana ne yaptı biliyor musunuz deyince durum değişti. Bana çimdik attı. Ruth yakıcı bir öfkenin benliğini sardığını hissetti. Birden kızın güzelce olduğunu da fark etti. Anlattıkların için teşekkür ederim. Ruth kamçıyı tutan eline güçlükle engel oldu. Artık gitmem gerekiyor. Genellikle at kılığının uzun eteği yüzünden ata binmekte zorluk çekerdi. Ama bu kez hiç çaba harcamadan kendisine yerde buldu. Gelecek hafta madem? Evet, Ruth atı kırbaçlayınca hayvan birden ileriye atıldı. Ruth o ana dek hiçbir atı böyle kamçılayıp mahmuzlayarak sürmemişti. Hayvan terlemiş, ağzı boynu köpük içinde kalmıştı. Ancak kentten uzaklaşıp Umgeni nehrinin kıyısında ıssız bir yere geldiğinde kıskançlığı yatıştı ve kendisinden utandı. Atın eğer kayışını biraz gevşetip salkım söğütlerden birine bağladıktan sonra hayvanın boynunu okşadı ve gidip suyun kenarındaki her zaman oturduğu kütüğe ilişti. Ancak o zaman zarfı açtı. Shaw'un vücut ısısını gösteren grafik, iyileşme durumu, doktorların önerileri, sağlığıyla ilgili her şey zarftaydı. Ruth bir süre sonra kağıtları katlayarak zarfa koydu, ceketinin cebine soktu. Birden kendini çok yalnız hissetti. Ona gitmemeliyim diye fısıldayarak bunca haftadan beri Shaw'u görmesine engel olan kararını güçlendirdi. Gözlerinin önünde kocasını canlandırmaya çalıştı. Saul, neşeli Saul, kendisini güldüren Saul. Onu seviyorum diye düşündü. Bu doğruydu. Fakat sevginin türlü biçimleri vardı. Bazıları dağlar gibi ulu, sarp ve büyüktü. Bazıları ise bulutlara benzerdi. Bulutların kesin biçimi, belirli hatları yoktu. Bunlar dağın üstünden geçip biçim değiştirerek dağılırlardı. Ama onların ilişemediği dağ eskisi gibi kalırdı. Benim dağım diye mırıldanarak fırtınada karşısında duran erkeği bütün canlılığıyla hayalinde gördü. Telaşla kalkıp atına koştu. Kendi kendine bir kez diye söz verdi. Sadece bir defa. Telaşla çıkıp eğere oturdu. Yalnızca bir kez, yemin ediyorum. Sonra bitkin bitkin mırıldandı. Elimde değil. Bunu denedim. Ah tanrım, nasıl denedim? Genç kadın hastanenin verandasına çıkınca duvarın dibinde duran karyolalardaki adamlar hayranlıkla doğruldular ve konuşmalar başladı. Bir eliyle eteklerini toplamış, kalçalarını hafifçe sallayarak yürüyen kadının hareketleri pek zarifti. Atı hızla sürüp geldiği için yanakları pembeleşmiş, birkaç siyah perçem alnına düşmüştü. Gözlerinde heyecanını açıklayan bir pırıltı vardı. Hasta ve yalnız erkekler sanki yanlarından bir tanrıça geçmiş gibi heyecanlandılar. Ama elde edilemez olduğunu fark edince soluklarını tuttular. Karşısında çok uzun boylu, geniş omuzlu, zayıf bir erkek vardı. Sakalı kesildiği için küt çenesini de ilk kez görüyordu. Fakat o kalın siyah kaşları, hafif kemerli irice burnu ve şehvetli ağzı anımsıyordu. Sean çimenliğin kenarında ayaklarını aralayıp bastonuna iki eliyle dayanarak durdu ve başını kaldırıp kadına baktı. Saniyelerce ikisi de kımıldamadılar. Sean bastona dayanıp dengesini bulmak için omuzlarını ileriye vermiş duruyor, Ruth'a bakıyordu. Genç kadın da gölgeli verandada bir eliyle eteklerini tutmuş, diğerini de boğazına götürüp öylece kalmıştı. Sean yavaş yavaş omuzlarını arkaya atıp dimdik uzattı. Ruth birden koşarak kendisini onun kollarına attı. Sean onu sıkıca tutarken de tir tir titriyordu. Ruth başını onun göğsüne dayayıp güçlü kollarının arasında böyle kaldığı sürece hiçbir şeyin, hiç kimsenin kendisine ilişemeyeceğini biliyordu. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 93.